Ayrım 15, sayfa 225. Alexi çevire dursun aklımda yazarın yakın arkadaşı Pedermen'den şu mealde bir alıntı. Kendisini kolay açık etmez Pravda. Soluk soluğa tırmanırken ardımıza baktığımızda aldığımız mesafenin bir arpa boyunu geçmemiş olduğunu, önümüzde çetin bir yolun uzandığını görürüz. İngilizlerle birlikte Everest'e tırmanan Tenzing'in bir dağa ancak saygıyla yaklaşılabilir dediğini hatırlıyorum. Aynı gerçek Tanrı için de geçerlidir. Pravda kendisine saygıyla yaklaşmayanlara kapalıdır. Solzhenitsyn'le konuşmasını bitiren Alexi bana dönüyor. He wants to know what made you to ask the question you asked. Dipnot, sorduğun soruyu sormana neyin neden olduğunu bilmek istiyor. Solzhenitsyn gibi bir ruh geçiştirilemez. Please tell him that thank him for wanting to know derken ruhum içimden geçenleri çekincesiz dillendirebileceğim bilgisiyle kanatlanıyor. Dipnot, kendisine bilmek istediği için teşekkür ettiğimi söyle lütfen. Alexi çeviriyor. Solzhenitsyn'in yüzünde belli belirsiz bir tebessüm. Konuşmaya davet ediyor. Pajalusta! Önce kendisinden cüretimi mazur görmesini rica ettiğimi söyle lütfen. Bekledim. Alexi çevirdi. Solzhenitsyn Pajalusta dedi yeniden. Mesele şu ki kendimi Gaspodin Aleksandr İsayevich'in yerine koyup Müslümanlara onun baktığı yerden baktığımda beni Sovyetlerin İslam mirasının bir cüzü olarak algılayacağı, deyiş yerindeyse kalabalıkla seçemeyeceği gibi bir duyguya kapıldığımı bilmesini istiyorum. Söylemeye çalıştığım şu, onun baktığı yerden gördüğü yüzlerce ama yüzlerce, kendi adıma tanımak şöyle dursun, adlarını bile sayamayacağım yüzlerce, sizlerin Türkik dediğiniz Müslüman Halklar Kümesi'nden olmalıyım. Dahası Pakistan, Endonezya, Sudan gibi ülkeme çok uzak coğrafyalarda yaşayan, yine yüzlerce ve yine adlarını dahi bilmediğim kavimlerle de ister istemez ilintilendirileceğimi düşünüyorum. Müslümanım derken Gaspodin Solzhenitsyn'in tanımadığım bu insanları temsilen konuşmadığım gibi Rusya'nın İslam mimarisinin de beni tanımlamasının doğru olmadığını düşündüğümü bilmesini istiyorum. Karşılarına Türkiye'nin resmi söyleminin nesi var nesi yok toplamış gelmiş de değilim. Eğer kabul ederlerse Aleksandr İsayevich'in beni İstanbullu Gülo'ya Gürelli olarak muhatap almasını isterim. Solzhenitsyn'in cevabını "He is saying what makes her think otherwise" diye çeviriyor. Alexi mealen bayanı kendisi olarak muhatap almayacağımı düşündüren nedir diye soruyor. Siyasi kimliğiniz efendim derken gevşediğimi, gülümsediğimi hatırlıyorum. Bir bu, bir de size Müslüman olduğumu söylerken aslında ne olmadığımı söylüyor olmam. Açıkçası zaman kazanmaya, beni bir an önce tanımanızı sağlamaya çalışıyorum ki size ulaşabileyim efendim. Bekledim gülmesi bitsin. Mesela hatırlarsanız sizin Bolşeviklerin Çarlık Rusyası'nın Müslüman bölgelerine bağımsız cumhuriyetler statüsü tanımış olmalarını, can dostları Türkiye'yi memnun etmiş olmak için yaptıkları şeklinde bir değerlendirmeniz vardır. Oysa benim belleğimde Bolşeviklerin can dostu bir Türkiye hiç olmadı, Gaspodin Solzhenitsyn. Aksine başımdan çıkarıp atmak istediğim ağır bir miğfer gibiydi Rusya. Sizin Kazakistan'da sürgünde olduğunuz yıllarda ben Rus sınırında Sarıkamış'ta yaşayan bir subay çocuğuydum. Sarıkamış'taki evimiz annemin evi, ahırdan bozma bir ev. Gogol'ün Hafif adlı araba öyküsünde anlattığı B kasabasının sınırın öte yanındaki çeşitlemesi. Nasıl ayakta durduğuna akıl erdiremeyeceğiniz kerpiç evler, yer altında yaşayan insanlar. Gogol orada Allah'ın yarattığı insanların yaşadığını delikten sızan dumandan anlardınız demişti. Bizdekilerde de odanın ortasında kazılı bir tandır olur, tandırın dumanı odayı yer yer duvar yalayıp ufak baca deliğinden süzülürdü. Yer altında yaşayanları derilerine bir daha çıkmamak üzere sinmiş gibi duran iz kokusundan, tezek kokusundan tanırdınız. Gogol B kasabası insanlarının toprak altında yaşamayı tercih etmelerinin nedeninin tümüyle yoksulluk olmadığını, o günlerde başta Kırımlılar, Polonyalılar, Litvanyalılar hemen herkesin çapulculuk yapıyor olmalarıyla açıklar. Her an bir baskına uğrayıp talan edilme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için iyi bir ahşap ev inşa etmekte yarar görmezlermiş. Biz de isteseler de iyi bir ahşap ev yapamazlardı efendim. Sizinki gibi muhteşem ormanlarla kutsanmış değiliz. Babamın şark hizmetini yaptığı yıllarda bizim orduda Doğu Güneydoğu Anadolu görevi böyle tanımlanırdı. Bölgede eşkıya da yoktu. Bizim insanlarımızın toprak altında yaşamalarının nedeni yoksulluk. Soğuk savaş yılları. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarabilmiş değil. Hükümet bir yandan ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıya, öte yandan Stalin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının Soyuz'un kontrolü altında olmasında ısrarlı. Ayrıca Kuzeydoğu Anadolu'dan kocaman bir parçanın ayrılıp Gürcistan'a bağlanmasını talep ettiğinizi duyuyoruz. Öyle ki sınırın ötesindeki en ufak bir tank hareketinde tüfeğini kapan halk askeri birliklere yardıma koşar, kasaba boşalırdı. Böyle zamanlarda Erzurum'a giden yük kamyonlarında fiyatlar astronomik rakamlara ulaşır, filanca zenginin hasta annesine şoför mahallinde yer bulmak için şu kadar para ödediği konuşulurdu. Erzurum, evet, bir yerde sizin Puşkin'in üzerimdeki etkisi de çok büyüktür dediğinizi okumuştum. 1829'da işgalci Kazak birlikleriyle beraber bölgeye gelen Puşkin, leş gibi pis, hastalık kaynıyor dediği Erzurum'dan nefret etmişti. İşgal birliklerinden duygudaşlık beklemek elbette saf dilliktir. Ancak konuşan Puşkin olunca insan nasıl ifade etsem, insan içinde bir şeylerin kırıldığını hissediyor. Söylemediğim Mussorgsky'nin Kars'ın Fethi Marşı'nı saymıyorum bile. Saşa Rus yazarların hepsinin Puşkin'in etkisinde olduklarını söylüyor dedi Alexine'den sonra. O konuşmasını hatırlıyor. Bizim edebi dilimizi yaratan Puşkin'dir. Oysa bir yazar olarak batıda yoktur Puşkin. Çünkü dili saftır bağlamında söylemişmiş. Her neyse diye sürdürüyorum. Bizim ahırdan bozma evimiz de kerpiçten yapılmaydı. Elektrik yoktu. Gogol'ün bahsettiği o bir şeyden korkuyormuş gibi titreyen ve parlayan lambanın alevi, aynı zamanda sedir görevi yapan somyamızda birbirlerine sokulmuş oturan, biz çocukların sırtlarını ürperten, tüylerini diken diken eden, iyi saatte olsunlar ya da al karısı hikayelerini daha da sahici kılardı. Gogol bazen öylesine dehşete düşerdi ki, geceyi atlattıktan sonra her şeyin gözümüze ne kadar güzel göründüğünü bir tek Tanrı bilir. Eğer o gece kulübenin dışına çıkmak durumunda kaldıysak, öbür dünyadan bir misafirin yatağımıza uzanmış uyuduğunu gördüğümüzü sanırdık. Yatağımın başucuna bıraktığım giysimi, uzaktan top gibi kıvrılmış yatan iblis sandığım çok olmuştur diye anlatır. Ne dediğini o kadar iyi biliyorum ki. Onun anlattığı diğer korkunun, Zaporojiyan kazaklarının, Polonyalıların olası akınlarından duyulan korkunun da bende karşılığı vardı. Moskov ve Ermeni çetelerinin mezalimi. Bölgede yaşayanlar Rus değil, Moskov derlerdi. Moskov ve Ermeni mezalimi. Dışarıda üzerinde koskoca bir ordu yürüyormuşçasına çatırdayan buzların gürültüsünü, annemin pencere aralıklarına tıkıştırdığı hamurla ıslatılmış gazete kağıtları önleyemezdi. Soğuğu kessin diye dış kapıya asılı büyük ağır bir halı vardı. Onu aralayıp dışarı baktığımızda mutlaka suret değiştirmiş bir ya da iki cin görür, korkudan kıpırdanamaz, tuvalete gidemez olurduk. Şimdi siz 1920'de Bolşeviklerin Kemalist Türkiye'ye 10 milyon altın ruble verdiğini, buna karşın Türkiye'nin dünya devrimi kervanına katılmadığını, 1936 Montre Boğazlar Anlaşması'yla Sovyetler Birliği'nin çıkarlarına set çektiğini anımsayıp ülkemi kadir bilmezlikle suçlayabilirsiniz efendim. Leningrad cephesinde topçu yüzbaşısı olarak savaştığınız o günlerde Hitler'in Türkiye'yi Hazar çevresinde ve Kırım'da büyük ihtimalle Kislovodsk'ı da içine alan bölgede bir Türkik devleti kurmasına yardım sözü vermiş olduğu bilgisi de en iyi ihtimalle canınızı yakıyordur. Stalingrad'daki muhteşem zaferiniz olmasa Türkiye'nin Almanların yanında doğrudan yer almış olacağı bilgisine içerlemiş olmanız da doğaldır. Bu son söylediğimin tevatürden ibaret olduğunu kabul etsek bile, Türkiye'nin sizin Sovyet karşıtı propaganda ile suçlanıp tutuklandığınız günlerde, yani savaşın sona ermek üzere olduğu, tek bir kurşun atmasına gerek kalmadığı günlerde, Almanya savaş ilan etmek gibi bir fırsatçılık sergilediği tartışmasız. Ve tabii 1952'de NATO, Amerika'nın patronluğunun kabulü ve Anadolu topraklarının nükleer silahlara açılması da var. Bir Rus severin baktığı yerden bunlar hoş manzaralar olmasa gerek. Ne ki bütün bunların ortalık yerinde geceleri kasabaya inen aç kurtların ulumalarının uyutmadığı bir kız çocuğunun ve onun tapınırcasına sevdiği babasının gözyaşları da gerçek. Babam erlerin palaskalarındaki US damgalarını gördüğü ilk günü unutamadığını söylerdi. Bu damgalar ona Türk İstiklal Savaşı'nı aslında kaybetmiş olduğumuzun tescili gibi görünmüşler. Koskoca binbaşı bana koskoca görünürdü. Oysa şimdi düşününce 35'inde bile değilmiş, üzüntüsünden ağlamış. Stalin'in açgözlülüğünden olmasa biz Amerikalılara muhtaç olmazdık. Alexei'nin söylediği gibi dram yasa benziyor Gaspodin Solzhenitsyn. Genel tüketim için değil. So, eğer izin verirseniz sizinle kişisel yaşamı paylaşmak isterim efendim. Dünya ahvali dedikleri Shakespearevari bir teatral kurguyu değil. Budva Paşemu diye mırıldandı. Dipnot istediğiniz gibi olsun. Sözü değiştirdi. So, madam, tiyatrodan hoşlanmıyorsunuz. Hayır, korkarım, ne sinemadan ne de tiyatrodan hoşlanıyorum efendim. Çünkü yası da sevinci de iyiliği de kötülüğü de stilize ediyor ve akla uyduruyorlar. Tıpkı siyaset gibi, ideoloji gibi, resmi tarih gibi, hatta pi sayısı gibi. Bu sonuncusunu söylerken gülüyordum. Anlatmaya çalıştığım aslında sonsuza dek çözümsüz olduğu bilinen bir işlemi belirli bir sonuca ulaşabilmek için mutlakmış gibi kullanmak. Son tarihle çözüm getirmeyeceğini bile bile yuvarlamak, dahası şiar edilmek, dahası doğruluğu üzerine yemin etmek, hatta uğruna ölmek, öldürmek. İnsanoğlunun bütün bu gayretinin ürküttüğü kurbağaya değip değmediğini gerçekten merak ediyorum. Geldiğim noktada ne sinema, ne tiyatro, ne de ideolojiler avutabiliyorlar diye sürdürüyorum. Kötülüğün meğer ki insanın yüreğindeki kökü kazınabilsin, ideolojiler, doktrinler, siyasi partiler, sınıflar, hatta dinler tarafından durdurulabileceğine inanmaz oldum. Bundan böyle yapılacak tek şey dürüst bir vakanüvist olmaya çalışmak gibi görünüyor. Dili, dini, ırkı, ideolojisi, sınıfı ne olursa olsun insanı gözlemle, gözlemlerinin kaydını düş. Alex'i çeviriyor. Edebiyatın geleceği hakkında ne düşündüğünü soruyor. Ah, işte sonunda konuşmaya başladık. Edebiyat günahıyla, sevabıyla tek bir insanın işi efendim diyorum. Kalemi tutan el tek. Sinema ya da tiyatro gibi üretilebilmesi için seyircisi şöyle dursun. Prodüktörlerin, senaristlerin, yönetmenlerin, oyuncuların mutabakatını aramak gibi zorunluluğu yok edebiyatın. Bu bağlamda tiyatro ve sinema, Batı hukukundaki jüri sistemi ise edebiyatçı bizim Doğu hukukumuzdaki kadı gibi muhatabının kaderine bir başına karar veriyor. Kararının sorumluluğunu bir başına üstleniyor. Mutabakatın arzu edilmeyen bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Edebiyat ve sanat söz konusu olduğunda evet, mutabakat arayışı, asgari müştereye ulaşmak çabası, çıtayı düşürmeye yani vasata razı olmak demektir. Vasata razı olmak daha iyi bir dünyanın mümkün olmadığı şeklindeki yaygın telkini kabullenmeyi getirir. Oysa edebiyatçılar ve sanatçılar sahte tanrıları yenebilirler. Sizin Nobel söylevinizde sanat kendi sağlamasını kendi içinde taşır mealinde bir cümlenizi hatırlıyorum. Çünkü kurgulanmış ya da çarpıtılmış algılamalar kelimelere döküldüklerinde hastalıklı durur. Kimseyi ikna edemezler. Bu cümlenizi ilk okuduğumda bana Hollywood filmlerini hatırlatmıştınız. Yalan yanlış bir temelin üzerinde teknoloji harikası, pürüzsüz bir sinema filmi yapmak mümkün efendim. Su gibi akan diyalogların altında gizlenen çarpıklıkların anında fark edilmesi gibi bir durum da söz konusu olmayabiliyor. Ama bir de Bodrov'un Kavkavski Plenlik gibi gerçeği kotaran, gerçeği bize yaşayan bir güç olarak sunanlar var. Bizi kavrayan, zorlayan kimsenin ne şimdi ne de gelecek asırlarda inkar edemeyeceği sanat eserleri. O atasözünüzün çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Gospodin Solzhenitsyn, doğru bir kelimenin ağırlığı bütün bir dünyayı tartar. Alexei'ye döndüm. Lütfen kendisine söyle, modern dünyanın sorunlarının başlıca nedeni insanların yaşamın manevi ve felsefi boyutlarının idrakinde olmamaları olduğu tespitine de katılıyorum. Yaygın söylemin aksine 21. yüzyılda edebiyata büyük bir geri dönüşün olacağına da, çağdaş engizisyonlar bir bitsin, insanlar başlarına gelenleri anlamak için edebiyata dönecekler. Engizisyonlar? Neoliberalist reformlar diyorum, serbest pazar ekonomisinin şeytan çıkarma seansları. Sirnaya paşa derlermiş, lor benzeri bir peynirle yapılmış, üzümlü, fındıklı, su muhallebisi kıvamında bir tatlı. Alexi severmiş diye özellikle yapılmış. Natalya çayın yanında özenle sunuyor. Solzhenitsyn'in bir çatal alıp bıraktığını görüyorum ama belli ki beğenmediğinden değil, şeker hastası olabileceğini düşünüyorum. Meğer sorunu yüksek tansiyon, zaman zaman hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar yükselirmiş. Bu bilgiyle birlikte gözlerimi yaşlı adamdan ayıramaz oluyorum. Kamp hastanesinin cerrahi revirinde yatıyorum. Terliyim, ateşim var. Buna karşın düşüncelerim dağılmış değil. Ve bütün gece portatif karyolamın yanında oturup benimle konuşan Doktor Boris Nikolayevich Kornfeld'e minnettarım diye yazmıştı. Gözlerimi acıtmasın diye ışık söndürülmüş. Revirde bizden başka kimse yok. Bana heyecanla Yahudilikten Hristiyanlığa dönüşünün uzun hikayesini anlatıyor. Yeni dönmenin inancına, sözcüklerinin coşkusuna şaşırıyorum. Birbirimizi pek az tanıyoruz. Kendisi tedavimden sorumlu olan doktor da değil. Lakin burada duygularını paylaşabileceği benden başka kimse yok. Mülayim ve terbiyeli bir adam. Kötü bir tarafını görmediğim gibi hakkında kötü bir şey de duymuş değilim. Buna karşın tetikteydim. Çünkü Kornfeld hastane barakalarından dışarıya çıkmayalı 2 ay olmuştu. Kendisini buraya, iş yerine kapatmıştı. Kampta dolaşmaktan kaçınıyordu ve bu gırtlağının kesilmesinden korktuğu anlamına geliyordu. Kampımızda son zamanlarda gammazların gırtlaklarının kesilmesi modaydı. Kaldı ki gammaz olmayanların gırtlaklarının kesilmeyeceğini de kimse garanti edemezdi. Nitekim aşağılık bir intikam alma istemi bir mahkumun gırtlağını kestirtmesiyle sonuçlanmıştı. Bu bakımdan Kornfeld'in kendisini hapsetmiş olması gammaz olduğunun kanıtı değildi. Geç olmuştu, bütün hastane uykudaydı. Kornfeld öyküsünü tamamlıyordu. Ve biliyor musunuz ki bu dünyada başımıza gelen her şeyi hak ettiğimiz kanısına vardım. Dıştan bakıldığında elle tutulur, hiçbir suç işlememişiz gibi görünebilir. Ama geri döner de hayatımızı sık bir tarakla tarar ve derinden irdelersek başımıza gelenin nedeni olan günahımızı bulup çıkarabiliriz. Yüzünü göremiyorum. Pencereden sadece dışarıdaki ışıkların yansımaları geliyor. Koridora açılan kapıdan elektrik ışığının sarısı sızıyor. Sesinde öylesine mistik bir bilgi var ki tüylerim ürperiyor. Boris Kornfeld'in son sözleriydi bunlar. Yan koğuşlardan birisine sessizce süzüldü ve yatakların birisine uzandı. Herkes uykudaydı, konuşabileceği kimse yoktu. Ben de uykuya daldım, sabah koridordan gelen koşuşturma sesleriyle uyandım. Hasta bakıcılar Kornfeld'in bedenini ameliyathaneye taşıyorlardı. Uyurken kafatasından bir duvarcım alasıyla 8 darbe almıştı. Kendine gelemeden ameliyat masasında can verdi. Ve Kornfeld'in kehanet yüklü sözleri dünyadaki son sözleriydi. Ve bu sözler bana miras kaldı. Böylesi bir mirası omuzlarınızı silkip yok sayamıyorsunuz. Kaldı ki ben de benzer düşünceler geliştirmiş bulunuyordum. Ve onun sözlerini evrensel yaşam kuralları olarak önemseme eğilimindeydim. Öte yandan bu yoldan gidildiğinde insanın etekleri dolanabiliyor. Hapisten daha zalim cezalara çarptırılanların, kurşuna dizilenlerin ya da kazığa bağlanıp yakılanların, geçmişte süper kötülükler yapanlar olduklarını kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Oysa en ağır biçimde cezalandırılanlar masumlardır. Bu durumda işkencecilerimizi nasıl değerlendireceğiz? Kader onları neden cezalandırmıyor, neden günden güne zenginleşiyorlar? Bu meselenin yegane çözümü, dünyevi yaşamın anlamının düşünmeye alışık olduğumuz gibi zenginleşmekle değil, ruhumuzun gelişmesinde yattığının idrakı. Bu açıdan bakıldığında en büyük cezayı işkenceciler çekiyor, domuza dönüşüyor, insanlıkları düşüyor çünkü. Bu açıdan bakıldığında umut devam edebiliyor. Lakin Kornfeld'in son sözleri içimdeki ve kendi adıma varlığını tümüyle teslim ettiğim hassas bir teli titretiyor. Varlığını çoğumuzun teslim ettiği bir teli. Mahkumiyetimin 7. yılında hayatımı gözden geçirip yeniden incelediğimde başıma gelenlerin yani hapse girmenin yani tümörümün nedenlerini anlamaya başladım. Ve bütün bu çektiklerimin az bile olduğunu söyleseler gıkım çıkmazdı. Kornfeld'in ölüme gittiği o nekahet odasında uzun bir süre yattım. Tek başıma kaldığım uykusuz gecelerde kendi hayatımı ve iniş çıkışlarını hayretlere gark olarak gözden geçirdim. Geriye baktığımda bilinçli ömrüm süresince ne kendimi ne de çabalarımı anlamlandırabildiğimi gördüm. Bana uzun yıllar faydalı görünen şeylerin aslında ölümcül oldukları, kendim için gerçekten zaruri olanların tam tersi için mücadele ettiğim ortaya çıktı. Deniz dalgalarının ayaklarını yerden kesip karaya attığı acemi yüzücüler gibiydim. Talihsizlikler de beni çorak topraklara fırlatıp durmuşlardı. Ve aslında her zaman üzerinde yürümek istediğim bu yola girebilmiş olmamın nedeni de buydu. Mahkumiyet yıllarımdan geri getirmeme izin verilen ve bükülmüş sırtımın ağırlığı altında neredeyse kırıldığı olmazsa olmaz bu deneyim, insanoğlu iblise nasıl dönüşür, salihe nasıl? Genç yaşlardaki başarılarımın esrikliği içinde kendimi yanılmaz hissederken ve aynen bu nedenden dolayı zalim olabiliyordum. Gücün doruğunda bir katil ve bir despottum. Dahası en kötü olduğum anlarda hayır hah olduğumdan emindim ve her zaman sistematik argümanlarla donanımlıydım. Ne zamanki hapishanenin çürümüş hasırında yattım, iyiliğin içimdeki ilk kırpırdanışlarını hissettim. Zaman içinde iyiliği kötülükten ayıran çizginin aşamalardan, sınıflardan, siyasi partilerden değil, her bir yürekten ve tüm yüreklerden geçtiğine uyandırıldım. Bu çizgi yer değiştiriyor, bu çizgi yıllar içinde dalgalanıyor. Kötülüğün esir aldığı yüreklerde bile iyilik küçük bir köprü başı tutuyor. Kötülüğe ayrılmış bir köşe yüreklerin en iyisinde bile bulunuyor. O andan itibaren dünyanın tüm dinlerine ilişkin gerçeği anladım. Onlar insanın içindeki kötülükle savaşıyorlar. Dünyadan kötülüğü bütünüyle silip atmak mümkün değil ama insanın içindekini tecrit etmek mümkün. Dipnot, kanser koğuşundan. Gözümü dikmiş çatalına takalı duran paşa parçasına bakıyorum. Tek bir Kornfeld olayı yeter insanın insandan sıtkının sıyrılmasına. Donmuş bir cehennemin zifiri karanlığından çıkıp gelen bu adamın inadı yabancılaştırıyor. Beni muhatap alabileceğini aklımdan geçirmiş olmamın bile affedilmez bir cüret olduğu şeklindeki duygum geri dönüyor. Solzhenitsyn için edebiyat entelektüel bir uğraş değil, yaşamanın imkansız olduğu o noktaya gelmiş bir adamın çırpınması. Buraya gelmemeli, vaktini almamalıydık. Onun nefes alabildiği her bir saniyeye ihtiyacı vardı. Karşısına geçmiş nicedir bildiği şeyleri tekrarlayan bir Türk biyoloğa değil. Alexey'e döndüm. Kendimi oksijen borusuna basan bir hasta ziyaretçisi gibi hissettiğimi söylemeye hazırlanıyorum. Gidelim buradan. Demek Anadolu'da umut tükenmiyor Bayan Gülo'ya dediğini duyuyorum. Neden böyle düşündüğünüzü açıklamak ister miydiniz? Kendimi her yasal hakkın helali olmadığı bilgisinin henüz tümüyle kaybolmamış olması diye mırıldanırken buluyorum. umudu kışkırtanın yıpranmış, hırpalanmış da olsa bu bilginin henüz nefes alıyor olması olduğunu sanıyorum efendim. Her ne kadar müminlerin zaman zaman ne helal ne de yasal olan haklarının peşinde tanınmaz hale geldikleri oluyorsa da, bu bilgi dilerseniz bilgi geleneği Anadolu'da direniyor. Alexi'nin helal kelimesini kanoniceskoye zakonni anlamında kullandığımı açıkladığını duyuyorum. Dipnot canonically lawful. Kendisinin Harvard'da yaptığı konuşmada geçen maddeciliğin dünya akıntısının üstüne insanı ancak gönüllü ve gönülden feragat yükseltebilir mealindeki hükmünü benim İslam medeniyetinin helal etmek kavramıyla eşleştirdiğimi söylüyor. Bir tütün şirketinin insan sağlığına zararlı olduğu için sigara üretiminden feragat etmesinden doğacak zararını türdaşlarına helal etmesi düşüncesi. Çılgın bir düşünce diye açıklamaya çalışıyor. Ama bu Konstantinopollu hanımefendiye sorarsanız asıl çılgınlık insanoğlunun bencilliği erdemleştirecek kadar kabalaşması. Göreceli ahlakı ilkelliğe geri dönüş olarak görüyor. Hadi Alexi, beni utandırıyorsun. Mr. Solenis'in için bunlar malumu ilamdan öte şeyler değil. Kendisini doğrudan muhatap almaya karar veriyor, ona dönüyorum. Alexi'ye bizim Türkiye'de yasalarla vicdan arasında kalıp bizar olmanın nasıl bir gerilim yarattığını iyi bildiğimizi söylemeye çalışmıştım diye açıklamaya girişiyorum. Günümüz Türk toplumunun ruhani keşmekeş içinde olmasına, her yasal hakkın helal olmadığı gibi, her helalin de yasal hak olmadığı şeklindeki bilgiyi unutamamış, unutamıyor olmasına neden olabileceğini işaret etmiştim. Kekeler gibi de bitiriyorum. Demek istediğim hiç değilse henüz, yani şimdilik unutamamış olması. Anadolu'da umut tükenmiyor derken söylemek istediğim bu direnç. Alexi, aziz Alexi, saklanmama razı değil, düşüncelerimi Solzhenitsyn'de sınamamın benim için ne denli önemli olduğunu biliyor. Benim gibi birisinin milyonda bir eline geçebilecek olan bu fırsattan feragat etmeme razı değil. Türkiye'nin kapitalist camiada parlayamamasını da bu bilgiye bağlıyor diye ısrar ediyor. Allah'ın rızası için gönüllü feragat şeklindeki psikolojik yapılanma toplumun büyük çoğunluğuna hakim olduğu sürece ülkesinin kapitalist batının gerisinde kalmaya mahkum olduğunu düşünüyor. Mahkum kelimesinin Rusça'daki karşılığı asuj denli. Solzhenitsyn'in kapitalist batının gerisinde kalmanın istenmeyen bir durum olduğunu düşündüğüm fikrine kapılmasından korkuyorum. Kefenin cebinin olmadığı bilgisi içinize işlemiş bir bilgi ise batı anlamında kapitalist olamazsınız diye düşünüyorum efendim diye araya giriyorum. Birisiyle rekabet ediyor olmak düşüncesi sizi coşturmuyorsa, hırs sözcüğü kötü duygular uyandırmaya devam ediyorsa, günlük hayatta örneğin yasal olarak iflas etmiş birisinin malını almaya, hele de değerinin altında almaya içiniz razı gelmiyorsa, ki Türkiye'de henüz büyük çoğunluğumuzun gelmiyor, kapitalist olamazsınız diye düşünüyorum. Komşunuzun yoksul olup olmadığına bakmaksızın kaçak elektrik kullandığını ihbar edemezseniz kapitalist olamıyorsunuz. Değişmek bireylerin yasal haklarına sahip çıktıkları modern bir toplum olmak için büyük bir uğraş veriyoruz. Gospodin Solzhenitsyn. Ama henüz başaramadık. Bu gezegende yaşaya kalabilmek için bilgisizlenmek, yani dipnot razushitsa unlearn, yeni bilgiye yer açmak, yeniden yapılanmak, bir başka bize ihtida etmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Ama insanın hayatta kalabilmek için kendisini iptal etmesi kolay olmuyor. İptal sürecinin kaçınılmaz çelişkileri öylesine garip ki, kendimizi ya birbirimizi yer ya da sersemlemiş otururken buluyoruz. Alexi Gülo'ya, Doğu Batı yerine aydınlanmanın tezgahından geçenler ve geçmeyenler şeklindeki bir ayrımın daha doğru olacağını söylüyor, Sasha diyor. Solzhenitsyn'in cevabı. Doğrusunu istersen şu son 10-12 yıldır Doğulu Rusya'yı Batı'dan çok farklı bir yer olarak görmez oldum Alexi. Bugün Batı dediğimizde artık Rusya'yı da dahil ediyoruz. Afrika'yı, İslam dünyasını ve kısmen Çin'i hariç tutarsak Batı kelimesi yerine modernite kelimesini kullanabiliriz. Ve evet, modern dünyanın hastalıkları aynı hastalıklar. Batı'yı uzun yıllardır hasta eden salgın şimdi artık Rusya'da. Duruma biz de hızla uyarlandık. Bana dönüyor. Ne dersiniz madam? Batı kelimesi yerine modernite kelimesini kullanabilir miyiz? Ben tercih etmem diye düşünürüm efendim. Bunu yaparsak çünkü karşımıza postmodernite konulacaktır. Bu defa da özde aynı madalyonun iki yüzü olan kapitalizm ve sosyalizmin kıyaslamalı üstünlükleri gibi modernitenin post olanı ve olmayanı şeklinde nafile ve spekülasyona fevkalade açık yeni bir tartışma çıkacak. Meselemiz sizin demenizle Tanrı'nın nefesinin değmediği, insan vicdanının dizginlemediği sistemlerle yegane terazisi örfi yasalar olmayan düzenlemelerin aralarındaki farkı vurgulamak ise coğrafyanın anlamsız terimlerini kullanmaktan vazgeçmek daha doğru olur. Gospodin Solzhenitsyn. Dünyayı kurtaracak olan sevgi ve nefs terbiyesini postmodernizmde de göremiyorum efendim. Tersine postmodernizmin göreceli ahlakının Tanrı'ya ve topluma karşı sorumsuzluğu arttırdığını izliyoruz. Çok vaktini aldığımız duygusu devam ediyor. Rahatsızım. Alexey'e söylediklerini dinlemiyorum. Sonra birden tanıdık bir isim geçiyor. Who is Karaca? Alexey soruyor. Do you know a Karaca? Benim tanıdığım bir Karaca var. Evet, Hayrettin Karaca. Tema'nın kurucusu. Dipnot Tema, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Eski sanayici, annemin taş gibi olduklarını söylediği Karaca etiketli trikolar üretirdi. Alexey çeviriyor, Solzhenitsyn onaylıyor. Da, that's him. Türkiye'nin ilk ihracatçılarından ama sanayici olmak istemediğini söyleyen birisi. Gospodin Solzhenitsyn gibi edebiyatla ilgilenip zamanını doğa ile iç içe geçirmek istermiş ama aile şirketinin başına geçmesini isteyen babasını kıramamış. Niye soruyor? I heard somewhere. Bir yerde tarihte batıya karşı doğunun savunmasını üstlenen Türkiye'nin gelecekte de paraya karşı tabiatı korumakta öncülük edeceğini okudum. Bu mücadelede Türkiye'nin Rus ruhunda yakın bir müttefik bulabileceği söyleniyordu. Hayrettin Karaca ile Alexander Solzhenitsyn'in el sıkıştıkları bir Türk-Rus işbirliği dünyanın selameti bakımından Fransız-Alman ittifakından daha yararlı olurmuş. Sizce Türkiye ve Rusya arasında böyle bir ittifak mümkün olabilir mi? Önce çok iyi bir fikir olduğunu söylememe izin verin. Çok iyi bir fikir. Ancak önce Rusya'nın sizi dinlemesi, Novye Ruski'nin paraya tapınmaktan vazgeçmesi lazım efendim. Pratikteki sorunun da boğazlar olacağını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla Rusya boğazların serbest bölge olması ısrarından vazgeçmiş değil. Oysa bu uygulama İstanbul için hayati tehlike demektir. Mamafi size kulak verdikleri gün İstanbul'un esenliği uğruna daha fazla petrodolardan feragat ettikleri gün olacaktır. Gördüğünüz gibi Türk-Rus işbirliği meselesi aslında çok basit bir mesele. Biz çıkarken hala gülüyordu.